Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 93. Ayırım. Cumhuriyet döneminin dinin eğitim, hukuk ve devletle ilişkileri açısından gerektirdiği en önemli kanun ve kurum Diyanet İşleri Başkanlığı kanunu ve kurumudur. 1924'te çıkan bu kanun anayasadaki devlet dini maddesinin kaldırılmasından ve medeni kanundan eskidir. Bu kanunun birinci maddesi Müslümanlık kurallarına muamelat, eylemler ile inançlar ve ibadetler olarak ikiye ayrılır. Birinci alanı tüm olarak Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisi altına ayırmakla şeriatı hukuk olarak kaldırmış demektir. Buna karşılık inanç ve ibadetlerle ilgili işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı'na özgü bir alan olmuştur. Kanunun asıl önemi bu başkanlığın ve kurulunun dinsel yetkilerinin sınırlarını belirmesindedir. Şeriat devleti olmayan bir devletin egemenliği altında yaşayan insanların dininin Müslümanlık oluşunun çağdaş zamanda çözülemeyeceğini sağlayan bu kanunun daha geniş anlamlarına aşağıda tartışacağız. Kanunun burada belirteceğimiz önemli yanı Diyanet İşleri Kurumu'nun yetkilerinin niteliğidir. Söz konusu kanuna göre bu kurum, Hristiyanlıktaki durumdan farklı olarak bir din topluluğunun en üst ruhani başkanlık kurumu değildir. Başkanlık görevlisinin makamı kendisine hiçbir ruhani nitelik ve yetki vermez. Bu kurum ve başındaki makam ve doğma bir mezhep, bir ilahiyat doktrinini benimseyerek inananları onlara uyma zorunluluğu koyamaz. İslam dinini yorumlama yetkisi olmadığı gibi devlet kanunlarını ve tüzüklerini din açısından yorumlama yetkisi de yoktur. Şu halde o devletin ve yurttaşlarının çoğunluğu olan Müslüman halkın inançlarını ve ibadetlerini kanunların sağladığı özgürlük içinde yapmalarını sağlama işleriyle görevli, kamu hizmeti yapan bir dairedir. Bu hizmeti başka bir alanda yapan evkaf işlerinden ayrıldığı gibi vakıf ve başka özel bağışlar da kabul edemez. Mezhep ve ilahiyat ayrılıklarının özgürlüklerini kısıtlayamaz. Olumlu alanda beklenilen görevleri, sahte olmayan din eserlerini ve çevirileri hazırlayıp yayımlamak, kendisine bağlanan müftülüklerle Ramazan, bayram, kurban işlerini rasathaneden sağlanan bilimsel verilere göre programlaştırmak, hukuk olarak şeriatın kalkmasıyla hukuk sorunları üzerine İfta, yorumlama yapması söz konusu değildir. Zaten eski dönemlerde bile bu yorumlamanın hukuksal bağlayıcılığı kadı yargısına ve hükümdar iradesine bağlıydı. Şu halde bu kanunun özü Diyanet işlerini siyasal ve hukuksal alanlardan ayırması, dinleri kanunların sağladığı inanç, vicdan özgürlüğü alanında korunmaya bırakmasıdır. Bunun devlet yönünden gerektirdikleri devletin ilahiyat ve felsefe sorunlarının dışında kalması, herhangi bir dinin, mezhebi ya da doktrininin ötekilere karşı yanını tutmaktan kaçınması, fakat buna karşılık inanç ve ibadetlerin özgürlüğünü sağlayan kuralları koymasıdır. Bu noktanın aydınlanması görevlilerin din reformu adı altında bir din akımı aracı olmaması gerektiğini ortaya çıkardı. Gerçekteki bu iki yanın ortaya çıkışı, kurum ve kurallarla görünüşü aşağıda sözünü edeceğimiz Atatürk'ün din sorunlarıyla ilgilenişinin kendisine vardırdığı sonuç olarak yapılabilecek din reformunun ta kendisidir. Bu anlayışta konan hukumsal kuralların başlıca amacı dinin kazanç ve siyaset çıkarları ile ahlaka ya da sağlığa aykırı işler için sömürülmesini önlemektir. Buna karşılık yalnız tarihsel dinler, İslamlık, Hristiyanlık, Yahudilik kanunların korunması altındadır. Bu dinlerin kutsal yerlerine, kurumlarına, emlakına, tarihsel kişilerine karşı her çeşit saldırı işlemi cezalandırılmayla karşılık görecek suçlardır. Din ibadetlerinin işlenmesi üzerine konan tek sınırlama bunların medeni kanuna, ceza kanununa, belediye kanunlarına aykırı eylemler biçiminde olmaması gerektiğinden kurallardır. Hukuk çerçevesi içinde din üzerine üç alanda kısıtlama bulunduğu görülür. Birincisi 1938 Cemiyetler Kanunu'na göre mezhep ya da tarikatlara dayalı cemiyet kurulamamasıdır. Bu madde medeni kanunda dinsel tesisler kurulabileceği ilkesidir. Daha geniş bir çerçeve içinde bakılmadığı takdirde yanlış yorumlanmasını önleyecek niteliktedir. Bu madde ayrıcı olmayan, herkesin katılabileceği, örneğin cami yapımı ve onarımı için hayrat işleri, meslek yardımlaşması, din yapıtları meydana getirme için amaçlarla cemiyet kurulmasını yasaklamaz. Buna karşılık Sünni, Alevi, Ticani, Bektaşi, Nakşibendi, Nurci gibi tarikatlar kurulmasını yasaklar. Bu çeşit cemiyetlerin hepsi kanunsuzdur. İkinci kısıtlama belirli bin din kurulundan destek sağlama amacı olan siyasal parti kurulamamasıdır. Örneğin bir Katolik Partisi, bir Müslüman Partisi, bir İslam Birliği ya da İslam Devletleri Partisi, Alevi ya da Yahudi Partisi gibi bir parti Türkiye'de kurulamaz. Bunun öteki bir yanı siyasal partiye dayandırılmış din akımının yasaklanmasıdır. Başka bir at taşısalar bile bunların tüzüklerinde dinsel amaçlar ya da eylemlerinde dinsel propaganda olduğu kesinleştiği takdirde kapatılırlar. Üçüncü kısıtlama 1949'da ceza kanununda yapılan değişikliklerle de pekiştirilen ve anayasanın laiklik ilkesine aykırı olan devletin sosyal, ekonomik, politik, hukuksal nizamlarını kısmen de olsa din esaslarına göre değiştirmeyi güden eylemlerin suç sayılmasıdır. 4. Din sorunu 1. Görüyoruz ki çağdaşlaşma sorunu çerçevesi içinde laiklik sorunu Hristiyanlıktan olduğu gibi sadece bir devlet ve kilise yetkilerinin ayrımı ya da alanlarının arasında bir uzlaşma sorunu olmaktan daha geniş bir sorundur. İslamlıkta tek ya da birçok kilise yetkisi olamayışına karşılık onlar dinsel nitelik verilen birçok kuralın dünyasal düzenin siyasa, hukuk, eğitim, halk gelenekleri içine karışmış bir durumda olması gibi farklı bir durum vardır. Hristiyanlıkta neyin ruhani yetkiyle, neyin dünyasal yetkiyle ilişkili olduğu belirlidir. İslamlıkta böyle değildir. Birçok Müslüman dini eylemlerinin hangi alanının eylemi olduğunu bilmez. Gerçekte kitabımızın başından beri gördüğümüz gibi geleneksel olan her şeye kutsallık niteliği verme eğilimi çağdaşlaşma süreciyle birlikte güçlenmiştir. Çağdaşlaşmanın ilerleyişi bunu zamanla çözümleyecektir. Bir yandan soyut bir laiklik görüşü besleyenlerde görülen yanlış bir anlayış, diğer yanda da geleneksel ölçülere din niteliği vererek ve onların dünya işleriyle ilişkilerini gizleyerek toplumun siyasal, hukuksal ve eğiksel kurallarının dışında bunlardan özgü bağımsız. Ancak İslamlıkla özgü olan bu belirttiğimiz yanı kavrayamamaktadır. Bu yüzden Cumhuriyet'in laiklik ilkesine karşı olan eleştirileri ya da eylemler bu iki görüşten birine dayanır. Burada bu iki görüşü açarak onun karşısında asıl sorunun teokratik devlet ile demokratik devlet arasında seçim yapma sorunu olduğunu göstereceğiz. Sözünü ettiğimiz görüşün birincisine göre anayasaya giren laiklik ilkesinin kendisi laikliğe aykırıdır. İkinci görüşe göre de öyledir. Fakat başka gerekçelerle bunların her bir ikisine de laiklik devlet ile dinin ayrılması ile o halde din nasıl devletle karşılaştırılacaksa devletin de dine karışmaması gerekir. İkinci görüşe göre yukarıda anlattığımız siyasal, hukuksal, eğitsel sınırlandırmalar din özgürlüğünü sağlamayı değil, dini kaldırmayı güder. Hem İslamlığın yaşaması hem laiklik ilkesi dinin kurallarından özgü özerk olmasını gerektirir. Bundan ötürü bu görüşte olanlar, bunların İslam dininin tarihsel çerçevesi içinde istedikleri şey ruhani bir özellik olmaktan çıkar, daima teokratik bir devlet kurma eğilimi gösterir. Ta başta Cumhuriyet rejiminin din devlet ilişkisi üzerindeki tutumuna kızıllık, komünistlik ya da dinsizlik gibi şeylerle bir tutmuşlardır. Bu iki görüşün iki dayanağı birbirini tamamlar niteliktedir. Birinci eleştirinin dayandığı varsayım şudur. Gerçek laiklik devletin de din işlerine karışmaması demektir. İkinci görüşün dayanağı ise şudur. Laiklik İslamlık'ı yıkma tutumudur. Birinciyi savunan Kenan Öner, Ali Fuat Başgil gibi hukukçularla ikinciyi savunan şeriatçılara göre laik devletin dini kendi özelliklerine bırakan devlet olması gerekir. Böylece eski liberal batıcı görüşle İslam'ı devlet görüşü aynı sonuçta birleşir. Her ikisine göre de Cumhuriyet'in laiklik tutumundaki dünya gücünü kısıtlayan kurallar laikliğe aykırıdır. Bu kitabın birinci bölümde değindiğimiz gibi dıştan tutarlı görüşken bu iki görüşün altında bir yanılmayla bir yanıltma yatar. Biri, birbirinden ayrılması söz konusu olan devlet dediğinin tarihsel özelliklerini görmemekte, öteki ise din dışı siyasal amaçlarla bunu örtülü tutmaktadır. İncelememizin sonunda yeteri kadar belirlenmektedir ki burada ayrılmaları söz konusu olan devletle din, Batı modelindeki ayrı tutulan cismani ve ruhani otoriteler niteliğinde değildir. Batı laiklik modelinden farklı olan bu yan, çağdaşlaşma devriminin değil, bitişik ikizler halindeki din-devlet bileşiminin ayırma işinin farklılığıdır. Bu ayırma olmadan ne çağdaş devlet kurulabilir, ne de siyasal olmayan bir din olabilir. O ancak bir teokrasi olabilir. Bunun ne İslam ne de Osmanlı geleneğinde bile bulunmadığını görmüş bulunuyoruz. Görülüyor ki teokratik devlet görüşü çağdaşlaşma sürecine karşı sonradan çıkmış bir ideolojidir. Öteki İslam ülkelerinde de böyle bir eğilim doğmuştur ki hepsinin kaynağı iki kez tanıştığımız Cemalettin Afgani'nin dünyaya karşı din birliğini amaçlayan siyasal birlik görüşüne dayanır. Birinci eleştirinin yanıldığı nokta soyut bir laiklik kavramına dayanarak Katoliklere karşı çıkan Fransız laisizmini onun modeli sanmasıdır. Girişte kısaca tartıştığımız gibi Hristiyanlık dalları içinde devlet güçleriyle en çok çatışma durumuna düşen Katolik Kilisesi olmuştur. Vatikan'ın dünyasal gücü çok aşılmış olmakla birlikte bir cumhuriyet devleti olan İtalya'da geleneksel konkordat uzlaşmasına karşı kilisenin devletin hukuk, özellikle aile hukuku ve eğitim alanlarına karışma eğilimi bugün bile görülür. Fransa'da büyük devrimden beri laiklik ilkesi sürekli olarak siyasal çatışma, çok zaman seçim konusu olur. Amerika Birleşik Devleti Anayasası devlet dini kabul etmediği halde oradaki Katolik Kilisesi'nin toplum yaşamındaki yerinin sınırlarını belirleme sorununun bu devletin yüksek mahkemesine kadar gittiği olur. Her devlet bulunan yerde bunların İslamlıktan ayrı olan tarihsel koşulları vardır. Soyut laiklik ilkesi yoktur. Ancak insanların dünya yaşamlarıyla din inançlarının etki derecesi arasındaki ilişkilerin yarattığı sorunların çeşitlilikleri vardır. Ruhani bir kilise yetkisi İslamlığa tüm yabancı bir kavramdır. Bir Müslüman kilise dendiği zaman onu cami gibi bir ibadet yeri sanır. İslamlıkta ruhani bir din birliği yetkisinin gelişmemiş olması, İslam hukukunda yasal, siyasal din kurallarının bulunmayışında da kendini gösterir. Osmanlı sisteminde halifelik 18. yüzyıl sonlarına kadar siyasal gücün sultanlık, gazilik, fatihlik, müminler emirliği gibi onursal bir unvanıdır. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Rus devletlerine Osmanlı Ortodoks Hristiyanların koruyuculuk hakkı tanınmasına karşılık olarak Osmanlı hükümdarına da halife olarak Kırım Müslümanları üzerinde ruhani bir yetki tanınmıştı. Daha sonra Fransa ve İngiltere'de Eyebenlikleri altına aldıkları Müslümanlar üzerinde halifenin ruhani yetkisini tanımışlardı. Fakat bu yetki bile Hristiyanlıkta olduğu gibi bir ruhani yetki olmaktan çok şeriat sorunlarına özgü ve daha çok uygulanmamış kalan bir yetki olmuştur. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında ruhani değil, siyasal nedenlerle Osmanlı halifeliğinden dünya Müslümanlarının ruhani başkanı olmak gibi hayali bir nitelik görülmüştür. İttihad-ı İslam ideolojisinin temelinde bu inancın bulunduğunu görmüş bulunuyoruz. Büyük siyasal olaylar karşısında bu yetkiye dayanılarak girişilen eylemler hep boşuna olmuştur. Ruhani hilafet ideolojisi toplum yaşamının bazı yanlarında değişmeler oluşuna bağlılık öteki bazı yanlarda da değişmeler olmayışının bir ürünüdür. Değişen ile değişmeyen ikiliği derinleştirdikçe birincinin dünya işleri, ikincinin de din işleri olarak ayrılışının tanzimattaki belirişlerini görmüştük. Kanuni esasinin yapılışıyla İslam devleti görüşünün ilk kez yasal bir temel kazandığını gördük. Bu Cumhuriyet dönemine kadar da sürmüştür. Ulusal Bağımsızlık Savaşı zamanında bile devlet saltanatla, saltanat hilafetle, hilafet saltanatla durabilir görüşü yalnız Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştirileceğini sandığı İslam devleti idealine değil, aynı zamanda örneğin Hindistan'da geleceğin Pakistan'ın ilk ideoloğu olan Akif'in çağdaşı şair Muhammed İkbal'in İslam devleti görüşünün de temelidir. İkbal, Atatürk'ü Halife Ömer'e benzetmiştir. İslam devleti idealine karşın bağımsızlık savaşı geçiren bütün Müslüman ulusların geliştirdiği devletler din devleti değil, ulus devleti olması çabası içine düşmüşlerdir. Ulus birliği olmayanlarda ise ne gerçek anlamda bir ulus devleti ne de bir din devleti kurulabilmiştir. Bunun en aşırı örneği Pakistan'dır. Ulus birliği olmadığından laik bir devlet kurulamadığı gibi İslam devleti de gerçekleştirilememiştir. Türkiye örneğinde kısa süreli hilafet deneyi ikisi arasındaki bağlantıyı daha iyi kavramakta çok yararlı olmuştur. Din devleti ideolojisinin kendisi iki alanı ayırma anlamındaki laiklik görüşünün olanaksızlığını göstermiştir. Çatışma, ayrı ruhani ve cismani alanların beraberliğinin yarattığı bir çatışma değil, teokrasi ile demokrasi arasındaki fark sorunu üzerindedir. Teokratik devlet görüşünün kabul edilmesi, laikliğin tersini yapmak değil, iki hukuklu, bir eğitimli, iki aileli, iki ekonomili, iki bankalı, iki takvimli, iki saatli, kısacası İki düşünlü bir toplum yaratmak demektir. Sorun yalnız Türkiye için değil, bütün dünya Müslümanları için bu teokratik ilke siyasal kurumlarda yaşayabilir mi sorunudur. Türkiye gibi laik cumhuriyet ilkesine değil, tersine İslam devleti ilkesine dayanılarak kurulan Müslüman toplumlarında bile bunun yaşayamayacağını sayısız gözlemler göstermektedir. 93. ayrımın sonu sayfa 539. Devamı 94. ayrımda.